Ayrım 45.
Ya da komün bu sorunu her üyeye 6 saatlik emek için 6 saatlikten az bir emeğin, diyelim 4 saatlik emeğin ürününü ödeyerek, yani ona günde 12 mark yerine 8 mark vererek ama meta fiyatlarını eski düzeyde bırakarak bir anda çözer. Bu durumda daha önce üstü kapalı bir biçimde ve dolambaçlı bir yoldan yapmaya giriştiği şeyi açıkça ve doğrudan doğruya yapar. Üyelerine tamamen kapitalist bir biçimde üretimleri değerinin altında ödeyerek ve üstelik onların ancak kendinden satın alabilecekleri metaları tam değerleri üzerinden hesaplayarak yıllık 120 bin mark tutarında Marksist artı değeri oluşturur. Demek ki ekonomik komün bir yedeklik fonunu ancak kendini en geniş komünist temel üzerinde yetkinleşmiş truck system olarak açığa vurarak oluşturabilir. Dipnot, fabrikacıların dükkanlar açtıkları ve işçilerini bu dükkanlardan alışveriş yapmaya zorladıkları Almanya'da da iyi bilinen sisteme İngiltere'de truck system denir. Öyleyse iki şeyden biri, ya ekonomik komün eşit emeğe karşı eşit emek verir ve bu durumda üretimin sürdürülmesi ve genişletilmesi için bir fonu o değil ancak özel kişiler biriktirebilir. Ya da bu fonu o oluşturur ama bu durumda artık eşit emeğe karşı eşit emek vermez. Ekonomik komündeki değişimin içeriğinin iç yüzü işte bu. Ya biçiminin iç yüzü ne? Değişim maden para aracılığı ile yapılır ve Bay Düring de bu iyileştirmenin tarihsel önemi konusunda az kurumlanmaz. Ama komünle komünün kendi üyeleri arasındaki ticarette para kesin olarak para değildir ve hiçbir zaman para olarak iş görmez. Salt emek belgesi işini görür. Yalnızca Marx gibi söylemek gerekirse, üreticinin ortak çalışmadaki bireysel payını ve tüketim için ayrılan ortak üretimdeki bireysel hakkını saptar ve bu görev içinde tiyatro için bilet ne denli para sayılırsa o denli paradır. Dipnot, Kapital 1. cilt sayfa 110 dipnot. Öyleyse para, örneğin onu bir sayfaya, iş saatlerinin ve ötekine de buna karşılık elde edilen yararlanımların yazıldığı bir büyük tecimsel defterle değiştiren, Whiteling'de olduğu gibi herhangi bir işaretle değiştirilebilir. Dipnot, Wilhelm Whiteling, Garantien der Harmonie und Freiheit, Kesim 2, Bölüm 10, Vivis 1842, sayfa 155. Uzun sözün kısası, ekonomik komünün kendi üyeleriyle olan ticaretinde para, yalnızca Owen'ın çalışma saati parası olarak Bay Düring'in yukarıdan baktığı ama gene de kendi gelecekteki iktisadına kendi eliyle sokmak zorunda kaldığı o kuruntunun ta kendisi olarak iş görür. Yerine getirilmiş üretim göreviyle böylece edinilmiş tüketim hakkı ölçüsünü gösteren belge, ister bir kağıt parçası, ister bir jeton, isterse bir altın sikke olsun, bunun bu erek bakımından hiçbir önemi yoktur. Ama görecek olduğumuz gibi başka erekler bakımından bu hiç de böyle değildir. Eğer maden para, ekonomik komünün kendi üyeleriyle olan ticaretinde para olarak değil ama emeğin kılık değiştirmiş belgesi olarak iş görüyorsa, çeşitli ekonomik komünler arasındaki değişimde kendi para görevini daha da az görür. Burada Bay Düring'in varsayımlarına göre maden para tamamen geçersizdir. Gerçekten eğer emeğin doğal ölçeğiyle zaman birim olarak çalışma saati hesaplansaydı, eşit bir emek ürünü ile eşit bir emek ürününün değişimini, ilkin çalışma saatlerini paraya çevirmekten çok daha yalın bir biçimde yerine getiren basit bir muhasebe yeterdi. Değişim aslında arı aynı değişimdir. Bütün artan alacaklar, öteki komünler üzerine çekilen poliçeler aracıyla kolayca ve yalın bir biçimde ödünlenirler. Ama eğer bir komünün öteki komünler karşısında gerçekten bir açığı olacaksa, o zaman dünyanın bütün altını istediği denli, doğal yönelimi ile para olsun, bu durum komünü, eğer borcu yüzünden öteki komünlere bağımlı bir duruma düşmek istemiyorsa, o açığı kendi öz çalışmasındaki bir artışla kapama zorunluluğundan kurtaramaz. Bununla birlikte okurdan, burada gelecekle ilgili bir yapı kurmadığımızı aklından hiç çıkarmaması dilenir. yalnızca Bay Düring'in varsayımlarını kabul ediyor ve onlardan kaçınılmaz sonuçları çıkarmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Demek ki ne ekonomik komünle kendi üyeleri ne de çeşitli komünler arasındaki değişimde doğal yönelimiyle para olan altın bu özlüğünü gerçekleştiremez. Bununla birlikte Bay Düring onun hatta sosyalitede bile parasal bir işlev görmesini buyurur. Öyleyse bu parasal işlev için bir başka eylem alanı aramamız gerek. Ve bu eylem alanı da var. Bay Düring gerçi herkesi nicel olarak eşit bir tüketim yapabilecek bir duruma koyar ama kimseyi buna zorlayamaz. Tersine kendi dünyasında herkes parasıyla istediğini yapabilir diyerek kurumlanır. Öyleyse o kimileri kendilerine ödenen ücretle geçinemezken başka kimilerinin bir yana biraz para koymalarını engelleyemez. Hatta kalıtım hakkında sonuç olarak ana babaları için çocukların bakım zorunluluğunu çıkaran ailenin ortak mülkiyetini açıkça kabul ederek bunu kaçınılmaz kılar. Ama işte böyle yapmakla da nicel olarak eşit tüketimde büyük bir gedik açar. Bekar erkek günde 8 veya 12 markla parlak bir biçimde ve mutluluk içinde yaşar, oysa 8 küçük çocuğuyla birlikte dul erkek sürünür. Ama öte yandan ödemede parayı koşulsuz kabul ederek komün, bu paranın kişisel çalışmadan başka bir yoldan da kazanılabilmesi olanağını açık bırakır. Non olet, dipnot, onun paranın kokusu yoktur anlamındaki bu sözler, Roma İmparatoru Vespasianus'un M.S. 69-79, tuvaletlere vergi koyduğu için onu suçlayan oğluna verdiği yanıtında geçmektedir. Non olet, paranın kokusu yoktur. Komün onun nereden geldiğini bilmez. Ama böylece o zamana değin yalnızca bir emek jetonu rolünü oynamış olan maden paranın gerçek bir parasal işlev kazanması için bütün koşullar verilmiş bulunur. İşte bir yandan para biriktirme ve öte yandan da borçlanmanın etkeni ve nedeni budur. Sıkıntı çeken para biriktirenden ödünç alır. Komün tarafından yaşama araçlarının ödenmesi için kabul edilen ödünç para, böylece bugünkü toplumda neyse gene o olur. İnsan emeğinin toplumsal cisimleşmesi, emeğin gerçek ölçeği, genel dolaşım aracı. Dünyanın bütün yönetsel yasa ve kuralları, çarpım cetveline ya da suyun kimyasal bileşimine karşı ne denli güçsüzseler, buna karşı da o denli güçsüzdür. Ve para biriktiren kişi, sıkıntı içinde bulunan kişiden faiz isteyebilecek bir durumda olduğundan, böylece maden paranın para işleviyle aynı zamanda tefeci de yeni baştan yaşama dönmüş bulunur. Buraya değin, yalnızca maden paranın Düringvari ekonomik komünün eylem alanı içinde tutulmasının etkilerini dikkate aldık. Ama bu eylem alanı dışında kahrolası dünya, şimdilik kendi bildiği yolda kaygısızca devam eder. Altın ve gümüş dünya pazarında evrensel para, genel alım ve ödeme aracı, zenginliğin mutlak toplumsal cisimleşmesi olarak kalır. Ve değerli madenin bu özgürlüğü ile birlikte ekonomik komün üyesi olan bireyler için ortaya yeni bir para biriktirme, zenginleşme, tefecilik nedeni çıkar. Komün karşısında ve komün sınırları dışında özgürlük ve bağımsızlık içinde hareket etmek ve birikmiş bireysel zenginliği dünya pazarında değerlendirmek isteği. Tefeciler dolaşım aracı ticareti yapan adamlar durumuna, bankacılar durumuna, dolaşım aracı ve evrensel para egemenleri durumuna, bunun sonucu üretim egemenleri durumuna, bunun da sonucu, hatta üretim araçları saymaca olarak daha yıllar boyunca ekonomik ve tecimsel komün mülkiyeti olarak görünseler bile, üretim araçları egemeni durumuna dönüşürler. Ama sonuç olarak bankacılar durumuna dönüşmüş bulunan para biriktiriciler ve tefeciler, artık ekonomik ve tecimsel komünün de efendisidirler. Bay Düring'in sosyalitesi, öteki sosyalistlerin belirsizliklerinden gerçekten pek özel bir biçimde ayrılır. Bu sosyalitenin eğer gene de kurulur ve güçlenirse, denetimi altında ve kesesi için canını dişine takarak yiğitçe çalışacağı yüksek finansı dünyaya yeniden getirmekten başka bir ereği yoktur. Onun için tek kuruluş para biriktiricilerin evrensel paraları sayesinde komünden bir an önce kaçmayı yeğlemeleri olacaktır. eski sosyalizm üzerine Almanya'da egemen olan geniş bilgisizlik sonucu iyi yürekli bir genç, örneğin Owen'ın emek bonolarının da böyle bir kötüye kullanmaya neden olup olmayacağı sorununu ortaya sürebilir. Burada bu emek bonolarının anlamı üzerinde uzun boylu durmamıza gerek olmamasına karşın, gene de Düringvari geniş şemayı Owen'ın bayağı kaba ve yoksul fikirleri ile karşılaştırmak için şunları söyleyelim. Önce Owen'ın emek bonolarının böyle kötüye kullanılması için onların gerçek para durumuna dönüşmeleri gerekir. Oysa Bay Düring gerçek parayı varsayar ama onun basit bir emek jetonundan başka türlü bir iş görmesini yasaklamak ister. Orada gerçek kötüye kullanma varken, burada paranın insan isteğinden bağımsız içkin özlüğü kendini gösterir. Burada para, Bay Düring'in paranın özlüğü üzerindeki kendi öz bilgisizliği gereği ona yüklemek istediği kötüye kullanma karşısında kendi öz ve gerçek kullanımını gerçekleştirir. İkincisi, Owen'da emek bonoları toplumsal kaynakların tam ortaklığı ve özgür kullanımına bir geçiş biçiminden ve bunun yanı sıra olsa olsa komünizmi Britanya halkı için kabul edilebilir gösterme aracından başka bir şey değildir. Öyleyse eğer herhangi bir kötüye kullanma Owen'ın toplumunu, emek jetonlarını ortadan kaldırmak zorunda bıraksaydı, bu toplum böylece kendi ereğine doğru bir adım daha atar ve daha yüksek bir evrim aşamasına girerdi. Buna karşılık Düringvari ekonomik komün parayı ortadan bir kaldırmaya görsün, bir anda kendi tarihsel önemini yok eder, en özgün güzelliğini ortadan kaldırır, Düringvari ekonomik komün olmaktan çıkar ve Bay Düring'in onu ancak o denli acı ve ussal düşünce çalışması pahasına çekip çıkarabildiği belirsizlikler düzeyine düşer. Dipnot: söz arasında Owen'ın komünist toplumda emek jetonları tarafından oynanan rolün Bay Düring için tamamen bilinmez olduğunu da belirtelim. O bu jetonları Sargan aracıyla yalnızca doğal olarak başarısızlığa uğramış ve dolaysız emek değişimi aracıyla bugünkü toplumdan komünist topluma geçiş girişimi olan emek değişim pazarları girişiminde aldıkları yer ölçüsünde bilir. Peki Düringvari ekonomik komünün içinde çabalayıp durduğu bütün tuhaf yanlışlık ve karışıklıklar nereden geliyor? Yalnızca Bay Düring'in kafasında değer ve para kavramlarını saran ve en sonunda onu emeğin değerini bulmak istemeye götüren belirsizlikten. Ama Bay Düring bu türlü belirsizliğin Almanya tekelini elinde tutmadığı, tersine büyük bir rekabetle karşılaştığı için onun dolaştırmış bulunduğu yumağı çözme işini bir an için üzerimize almak istiyoruz. İktisadın tanıdığı tek değer meta değeridir. Meta nedir? Az çok birbirinden ayrı bir üreticiler toplumunda üretilen ürünler, öyleyse en başta özel görünür. Ama bu özel ürünler ancak üreticinin tüketimi için değil, ama başkaları tarafından tüketim için, yani toplumsal tüketim için üretildikleri zaman meta durumuna gelirler. Bunlar toplumsal tüketime değişim aracıyla girerler. Demek ki özel üreticiler toplumsal bir ilişki içindedirler, bir toplum oluştururlar. Ürünleri her birinin özel ürünleri olmasına karşın, böylece aynı zamanda ama güdeksiz ve deyim yerinde ise istençlerine karşı toplumsal ürünlerdir de. Şu halde bu özel ürünlerin toplumsal niteliği neye dayanır? Açıkça iki özgürlüğe. Önce hepsinin herhangi bir insanın gereksinmesini karşılamasına, yalnızca üretici için değil ama başkaları için de bir kullanım değeri taşımasına, İkinci olarak da bir yandan çok çeşitli bireysel emeklerin ürünleri olmakla birlikte, aynı zamanda yalnızca insan emeği, genel insan emeği ürünleri de olmalarına. Başkaları için de bir kullanım değeri taşıdıkları ölçüde genel bir biçimde değişime girebilirler. Hepsinde de genel insan emeği, yalın insan emek gücü harcaması bulunduğu ölçüde, her birinin içerdiği bu emek niceliği aracıyla değişimde birbirleriyle karşılaştırılabilir, eşit ya da eşitsiz olarak değerlendirilebilirler. İki eşit özel üründe toplumsal koşullarda herhangi bir değişiklik olmadıkça eşitsiz bir bireysel emek niceliği bulunabilir ama her zaman ancak eşit bir genel insan emeği niceliği vardır. beceriksiz bir demirci 5 atnalı yapmak için becerikli bir demircinin 10 atnalı yapmaya harcadığı kadar bir zaman harcayabilir. Ama toplum birinin olağan beceriksizliğini değerlendirmez, yalnızca orta beceriklilikte normal bir emeği genel insan emeği olarak tanır. Öyleyse birincinin 5 atnalından biri, değişimde öteki tarafından eşit bir emek zamanı içinde yapılan 10 atnalının birinden daha çok değer taşımaz. Bireysel emek ancak ve ancak toplumsal bakımdan gerekli olduğu ölçüdedir ki genel insan emeği içerir. Öyleyse ben bir meta şu belirli değere sahiptir dediğim zaman, 1. Onun toplumsal bakımdan yararlı bir ürün olduğunu, 2. Özel bir kişi tarafından kendi hesabına üretilmiş bulunduğunu, 3. Bir yandan özel emek ürünü olmakla birlikte bu metaın aynı zamanda ve deyim yerinde ise bilmek ya da istemeksizin toplumsal emeğin ve bu emeğin toplumsal bir yöntem tarafından, değişimi tarafından saptanmış belirli bir niceliğinin ürünü de olduğunu, 4. Bu niceliği emeğin kendisiyle, şu ya da bu çalışma saati sayısıyla değil ama bir başka meta ile belirttiğimi söylemiş olurum. Öyleyse eğer ben bu saat şu kumaş değerindedir ve bunlardan her biri 50 mark eder dersem, saat, kumaş ve para aynı nicelikte toplumsal emeği içeriyor demiş olurum. Demek ki onlarda temsil edilmiş toplumsal emek süresinin toplumsal olarak ölçülmüş ve eşit bulunmuş olduğunu saptarım. Ama bu zaman emek süresinin genellikle çalışma saatleri, iş günleri ve benzeri olarak ölçüldüğü gibi doğrudan doğruya mutlak biçimde ölçülmemiştir. Bir dolambaçlı yolla, değişim aracıyla, bağıntılı olarak ölçülmüştür. Bu nedenle emek süresinin bu saptanmış niceliğini de sayısı bana bilinmez kalan çalışma saatleriyle belirtemem. Onu da ancak bir dolambaçla bağıntılı bir biçimde aynı toplumsal emek süresi niceliğini temsil eden bir başka meta durumunda belirtebilirim. Saatin değeri kumaşın değeri kadardır. Ama temeli oldukları toplumu bu dolambaça zorlayan meta üretimi ve meta değişimi, onu bu dolambacı olanaklı olduğunca kısaltmaya da zorlarlar. Metaların bayağı ayak takımı içinden, kendisinde bütün öteki metaların değerinin kendini her zaman dışa vurabildiği kral bir metağı, toplumsal emeğin dolaysız cisimleşmesi olarak görünen ve bunun sonucu bütün öteki metalar ve dolaysız ve koşulsuz bir biçimde değişebilir bir duruma gelen bir metağı, parayı bir yana ayırırlar. Değer kavramı içinde tohum durumunda içerilen para, gelişmiş değerden başka bir şey değildir. Ama meta değerinin para biçimi altında meta karşısında bağımsız bir varoluş kazanması sonucu, meta üreten ve meta değişimi yapan topluma yeni işlevler ve yeni toplumsal etkilerle bezenmiş yeni bir etken katılır. Şimdilik ayrıntılarına girmeden bunu saptamamız yeter. Meta üretimi iktisadı yalnızca bir dereceye değin bilinen etkenleri hesaba katma durumunda bulunan tek bilim değildir. Fizikte de belli bir gaz hacmi içinde basınç ve sıcaklık da belliyken ne kadar tekil gaz molekülü olduğunu bilmeyiz. Ama Boyle yasasının doğru olması ölçüsünde herhangi bir gazın bu belli hacminin eşit basınç ve eşit sıcaklıktaki herhangi bir başka gazın eşit hacmi kadar molekül içerdiğini biliriz. Bundan ötürü en çeşitli gazların en çeşitli hacimlerini, en çeşitli basınç ve sıcaklık koşulları altında molekül içerikleri bakımından karşılaştırabiliriz. Ve eğer 0 derece santigrat sıcaklık ve 760 milimetre basınç altında 1 litre gazı birim olarak kabul edersek, bu birimle molekül içeriğini ölçebiliriz. Kimyada çeşitli öğelerin mutlak atom ağırlıkları da bilmediğimiz şeyler arasındadır. Ama karşılıklı ilişkileri bilerek onları da 1 dereceye değin biliyoruz. O halde meta üretimi ve meta üretimi iktisadı, çeşitli metalar içinde bulunan bilinmeyen emek niceliklerinin göreli bir dışa vurumunu, bu metalların göreli emek içerikleri bakımından karşılaştırılması sayesinde nasıl elde ediyorsa, kimya da kendisi için bilinmeyen şeyler arasında bulunan atom ağırlıkları büyüklüğünün göreli bir dışa vurumunu, çeşitli üyeleri atom ağırlıkları bakımından karşılaştırarak birinin atom ağırlığını ötekinin kükürt, oksijen, hidrojen, katları ya da kesirleri biçiminde belirterek öyle dışa vurur. Ve meta üretimi altını mutlak meta, öteki metaların mutlak eş değeri, tüm değerlerin ölçeği durumuna nasıl yükseltiyorsa, kimya da hidrojeni atom ağırlığını bire eşit olarak kabul ederek ve bütün öteki üyelerin atom ağırlıklarını hidrojene indirgeyerek, onları onun kendine özgü atom ağırlığının katları biçiminde dışa vurarak kimyasal para durumuna öyle yükseltir. Bununla birlikte meta üretimi toplumsal üretimin tek biçimi değildir. Eski Hint topluluğunda, Güney Slavları aile topluluğunda ürünler meta durumuna dönüşmez. Komün üyeleri doğrudan doğruya üretim için örgütlenmiş iş, gelenek ve gereksinmelere göre bölünmüştür. Tüketime ayrıldıkları ölçüde ürünler de öyle. Dolaysız bölüşüm gibi dolayımsız toplumsal üretim de her türlü meta değişimini öyleyse hiç değilse komün içinde ürünlerin meta durumuna dönüşümünü ve sonuç olarak değerler durumuna dönüşümlerini dıştalar. Toplum üretim araçlarını mülkiyetine alıp da onları dolayımsız bir biçimde toplumsallaşmış bir üretim için kullanır kullanmaz, her bireyin emeği, özgür yararlılık niteliği nedenli farklı olursa olsun, hemen ve doğrudan doğruya toplumsal emek durumuna gelir. Bir ürünün içerdiği toplumsal emek niceliğinin bundan böyle önce bir dolambaç aracıyla saptanmasına gereksinme yoktur. Ortalama olarak hangi niceliğin zorunlu olduğunu günlük deney doğrudan doğruya gösterir. Toplum yalnızca bir buhar makinesinde son üründen bir hektolitre has buğdayda belirli bir nitelikteki 100 metrekare kumaşta ne kadar çalışma saati bulunduğunu hesaplayabilir. Öyleyse ürünler içine konmuş ve toplumun dolaysız ve mutlak bir biçimde bildiği emek niceliğini, onun doğal, eksiksiz, mutlak ölçeği olan zamanla belirtecek yerde, bir üçüncü ürün durumundaki, bir zamanlar çıkar yol olarak kaçınılmaz bulunan, göreli dalgalanan, eksik bir ölçekle belirtmekte devam etmek toplumun usuna bile gelemez. Tıpkı atom ağırlıklarını eksiksiz ölçekleriyle, yani gramın milyarda ya da katrilyonda biri biçimindeki gerçek bir ağırlıkla belirtebilecek bir duruma geleceği gün, onları gene de göreli bir biçimde hidrojen atomu dolambacı aracıyla belirtmenin kimyanın usuna gelemeyeceği gibi.